kitap Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için seslendirilmiştir. Telif hakları yasası ek 11. madde gereğince görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
İçimizdeki Güç. Yazarı Laura Day. Çeviren Ayşegül Çetin. Basım yeri Remzi Kitap Evi. 206 sayfalık bir kitap. Seslendiren Füsun Kralı. Arka kapak. Ortada hiçbir neden yokken niçin bazı şeyleri seviyoruz ya da sevmiyoruz? Niçin bir uçağa binmekten aniden vazgeçebiliyoruz? Niçin bazı insanlara dikkat ederken bazılarının farkına bile varmıyoruz? Bu tür kararları alırken aslında pek de fark etmeden 6. duyumuzu kullanıyoruz. Her zaman kulak vermediğimiz içimizdeki bu ses sandığımızın aksine hayatımızda belirleyici bir rol oynuyor. Laura Day bu kitabında 6. duyumuzu nasıl keşfedebileceğimizi ve bir adım daha ileri giderek ondan bilinçli olarak nasıl yararlanabileceğimizi kolay yöntemlerle öğretiyor. Laura Day bu kitabı oğluna ithaf etmiş. Adını güneşten alan oğlum Samson'a sen güneşten de aydınlıksın teşekkürler demiş. Giriş. Laura Day ilk kez yıllar önce rastladım. Tanıştırıldığımızda çok sarsıcı bir duyguya kapıldım. Sanki bu genç kadın karşısındaki kişinin ya da varlığın içinden geçen parlak bir enerji yayıyordu. Kavrama yeteneği tüm gizlerin ardına varlıkların özüne ulaşıyor gibiydi. Daha sonra Roma'da onun yeteneği üzerine yaptığım incelemeler boyunca değişik uzmanlık alanları olan çok sayıda araştırmacıyla birlikte çalıştım. Birçok deney yaptık ve Laura her birinde etrafındaki bilim adamlarını ve gazetecileri büyüledi. Tahminlerimizin çok ötesinde sonuçlar elde ettik. Sanki dünyanın ruhu Laura'nın sezgileri aracılığıyla bizimle alay ediyordu. Bu kitapta Laura okuyucularını ellerinden tutarak içlerindeki kayıp ya da unutulmuş bir bölümle yeniden bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor. Tüm kalbimle umuyorum ki sizler de dünyanın gizli özünü ve kusursuz düzünü yeniden keşfedeceksiniz. Laura'nın rehberliğinde inançla ilerlediğinizde bunu başaracağınızdan hiç kuşkum yok. Doktor Bruno Del Rosso. Altıncı duyumuzun gelişiminde 7 aşama. Açılma, farkına varma, oyun oynama, güvenme, kaydetme, yorumlama, bütünleme. Altıncı duyumu nasıl geliştirdim? Bilimsel bir toplantı. Öğle yemeği sona ermişti. Konuklar deneyin başlamasını beklerken kadehler yeniden şampanya ile doldurulur. Apartman dairesinin geniş oturma odası göz kamaştırıcı mermerlerle, muhteşem sanat eserleriyle gösterişli bir şekilde döşenmiştir. Geniş pencerelerden ilkbaharın başlarındaki bu öğleden sonrasının bulutlu gökyüzü ve Roma'nın ünlü silüeti görünmektedir. Genç kadın Vatikan'ı ve ilerideki İspanyol merdivenini tanır, sonra dönerek gruptakilere bakar. Ufak tefek çocuksu bir genç kadın bu. 21 yaşında olmasına rağmen kolaylıkla liseli bir kız sanılabilir. Omuzlarına dökülen sarı saçları var. Deniz mavisi ve beyaz giyinmiş. İnci dizileri pileli eteğinin altında bitiştirilmiş. Kocaman brokar kaplı koltuğun yumuşak yastıkların içine gömüldüğünde sade mavi ayakkabıları yere bile değmiyor. Tedirgin bir hali var. Daha önce bir topluluğun karşısına hiç çıkmamış. Hele böyle seçkin insanlardan oluşan bir topluluğun karşısına hiç. Etrafında bir sürü ciddi giyimli psikolog, doktor ve uzman var. Gazeteciler olayı görüntülemek ve kaydetmek için orada. Genç kadın bir kez daha önündeki süslü masaya konmuş eşyalara bakar. Bir sürü kapalı zarf ve işlerinde toplantıya katılanların getirdiği türlü eşyanın bulunduğu birbirine benzeyen küçük kutular var. Zarfların ve kutuların üzerinde hiçbir belirleyici işaret yok. Genç kadın yanında Doktor Derreso oturmakta ve güven vermek istercesine onun sol elini tutmaktadır. Genç kadın gülümser, doktor kırlaşmış sivri sakalıyla ona büyücü Merlin'i anımsatır. Herkes kendine bir yer seçip oturur. Doktor Derreso kapalı kutulardan birini rastgele alıp genç kadına verirken seyirciler suskunlaşır. Genç kadın bir süre bu kutuya bakar, ardından düşüncelerini toparlamak ister gibi gözlerini uzak bir noktaya diker. Bu sırada Del Rosso masaya mikrofon yerleştirir ve kayıt cihazını çalıştırır. İtalyanca Mart'ın 21'i 1980 der. Mikrofonu genç kadına doğru çevirir ve arkasına yaslanır. Genç kadın konuşmaya başlar. Küçük deliklere girip çıkan havayı görüyorum. Sesler çıkarıyor. Genç kadın ağır ağır konuşmaktadır. İtalyanca onun ana dili değildir çünkü. Akıcı konuşmasına rağmen sık sık izlenimlerini yakalamak için susar. Gazeteciler not defterlerine onun söylediklerini yazmaya başlar. Tahta ve maden. Adam bunu satın aldığında çok üzgündü. Gitmek, istemediği bir yere gidiyor. Yalnız ailesinden uzakta. Yine de bu şey hoş bir ses çıkarıyor. Genç kadın susar, söyleyecekleri bitmiştir. Kapalı kutuyu Del Rosso geri çevirir. Del Rosso seyircilere bu kimin kutusu diye sorar. Odanın arkasından Doktor Koska'nın çekingen sesi duyulur. Sanırım benim. İçindekini doğru tanımladı mı? Onu sormak ister misiniz? Doktor Koska, dilerseniz kutuyu açın sinyorina der. Genç kadın kutuyu açar ve içinden tahtadan ve madenden yapılmış bir mızıka çıkar. Bunu Del Rosso'ya uzatır. O da mızıkayı havaya kaldırıp odadakilere gösterir. Genç kadının yaptığı tanımlamanın doğruluğu karşısında seyircilerden hayret dolu sesler yükselir. Doktor Koska bu mızıkanın kendisi için ne anlama geldiğini açıklar. Bunu askere giderken satın almıştım. Evden uzakta bana arkadaş olsun diye. Askerliğim boyunca hiç yanımdan ayırmadım. Gitmek istememiştim. Arkamda bıraktığım öyle çok şey vardı ki. Doktor Koska anılarına dalıp susarken Del Rosso deneye devam eder. Yardımcısı olan bayana ona başka bir kutu verin der. Yardımcısı dikdörtgen bir kutu seçer ve bunu herkesin izlemeye geldiği genç kadına uzatır. Nedense bu genç kadın hoşnutsuzlukla başını sallar ve kutuyu almayı reddeder. Bu kutuya dokunmak istemiyorum. Herhalde hayal görüyorum ama bana içinde bir bıçak var gibi geliyor. Del Rosso bir kaşını kaldırarak yardımcısına kutuyu açmasını söyler. Kutudan bıçak şeklinde bir mektup açacağı çıkar. Seyircilerden yine hayret dolu sesler yükselir. Seçkin doktorlar kırlaşmış sakallarını ovuşturarak başlarını sallarlar. Fotoğraf getiren var mı? Yaşlıca bir profesör elinde kapalı bir zarfla bir adım öne çıkar. Zarfı yardımcıya uzatır. Yardımcı da bunu genç kadına verir. Bu sırada genç kadın ayakkabılarını çıkarmış, dizlerini çekerek koltuğa rahatça yerleştirmiştir. O konuşmaya başlamadan önce başka bir profesör söze girer. "Bunu nasıl yapıyorsunuz?" diye sorar. "Bilmiyorum," der genç kadın. Bundan sonra bilimsel terimlerle dolu bir hipotez öne sürer. Bu durumu çocuklukta yaşanan geçici bir travmaya bağlar. Del Rosso bu açıklamayı kısa kesmesi için onu uyarır. "Lütfen," der. Genç kadın konuşmaya başladığında odada çıt çıkmaz. Bu bir kadın. Resimdeki hali genç ama sanırım şimdi oldukça yaşlı. Fransızca konuşmalar duyuyorum. Evde bir yığın demir var. Biri demirle ilgili bir iş yapıyor. Ayrıca kadının çevresinde pek çok tablo görüyorum ama demir kokusu var. Del Rosso seyircilere soru sorabileceklerini söyler. Doktor Pucci bir adım öne çıkar. Bu kadın yalnız mı yaşıyor, evli mi? Evet, evli. Yo, belki de değil, hayır değil. Bir adamla birlikte yaşıyor ama pek şey gibi değiller yani. Genç kadın utanarak gözlerini yere indirir. Aslında kadınla adamın arasında seksüel bir ilişki olmadığını söylemek ister. Ama bunu kibarca nasıl dile getireceğini bilemez. Belki de adam onun bir akrabası, kadından yaşça büyük. Şimdi hayatta olmayabilir, kadın bir sanatçı. Demirle çalışan kişi yaşlı adam. Hayır, evli değiller. Kadın hiç evlenmemiş. Şimdi yalnız yaşıyor. Sırt ağrıları çekiyor. Bu yüzden tuhaf bir yürüyüşü var. Oldukça yaşlı. Onu görmek istiyorum. Genç kadın zarfı açmaya davranır ama Del Rosso onu durdurur. Bekleyin, profesör Pucci'nin birkaç sorusu daha olabilir. Genç kadın uysal görünümünde umulmayacak bir inatla hayır onu şimdi görmek istiyorum der, zarfı açar ve genç güzel kızı gösteren soluk bir fotoğraf çıkarır. Doktor Pucci seyircilere döner. Bu benim kız kardeşimin fotoğrafı. Evet, lütfen resmi kaldırın sinyörüne, teşekkürler. Elbette bu fotoğraf oldukça uzun zaman önce çekildi, her ikimiz de gençken. Babam hastalanmadan önce demir işçiliğiyle hayatını kazanırdı. Ölene kadar ona kız kardeşim baktı. Biri, peki ya Fransızca, Fransızca duyduğunu söyledi diye bağırır. Ailem Fransa'nın güneyinde oturuyordu der Pucci. Kız kardeşim bir ressamdı ve hiç evlenmedi. Genç kadın duygulanmıştır. Fotoğrafa bakar, kendi kendine çok güzelmiş der. Üzücü, bu kadından hoşlanmıştım. Del Rosso onu göstererek konuklara döner. Kendisi bugüne kadar rastladığım en keskin altıncı duyuya sahip. Elbette bu yeteneğini açıklayamıyor. Çünkü anlaşılan kendini bildi bileli bunu kullanıyor. Ve bir bilim adamı olmadığı için bunun analizini de yapamıyor. Doktor Lambi, benim bu yeteneğim neden böylesine gelişine dair bazı teorilerimiz var. Bu tür bir işlevi ya da dilerseniz işlev bozukluğu da diyebilirsiniz olduğunu gösteren psikolojik ve fizyolojik olasılıkları henüz yeterince incelememiş olmamıza rağmen genç kadın bütün konuşmalar sırasında hüzünle elindeki fotoğrafa bakmaktadır. Etrafında olan bitenlerin farkında değil gibidir. Çünkü Doktor Pucci'nin kız kardeşini düşünmeye dalmıştır. O günün üzerinden 15 yıl geçti ama dün gibi hatırımda, tahmin ettiğiniz gibi o genç kadın bendim. O günden sonra daha pek çok kez bu gibi deneylere ve incelemelere konu oldum. Ve bu zaman zarfında 6. duyu uygulamacısı olan, bence aldatıcı bir karmaşıklığı olan medyuma tercih ediliyorum. Kitabı sizin de benim gibi aslında çocukluğunuzdan beri kullanmakta olduğunuz bu yeteneği nasıl geliştirebileceğini göstermek için yazdım. Bir yeteneği keşfetmek. Bana sık sık 6. duyumu kullanmayı nasıl öğrendiğim soruluyor. Bu tek bacağı olmayan bir adama diğer bacağı üzerinde zıplayarak yürümeyi nasıl öğrendiğini sormak gibi bir şey. Bir bacağınızı yitirdiyseniz, kaçınılmaz olarak diğerini geliştirmek ve kullanmak zorunda kalırsınız. Benim durumumda eksik olan şey, aile içindeki talihsizlikler nedeniyle çok genç yaşta üstlendiğim yetişkin rolü için gereken bilgi ve beceriydi. Her çocuk gibi ben de bir yetişkinin duygusal ve düşünsel yetilerinden yoksundum. 6. duyum bu eksikliği karşılama çabasıyla gelişmiş olsa gerek. Ayakta kalmak için bunu yapmak zorundaydım ve bu sayede hayatım boyunca çok yararını gördüğüm bir yetenek geliştirmiş oldum. 6. duyumun bana güçlü izlenimler göndermediği bir zaman hatırlayamıyorum. 12 yaşındayken annem komaya girdi ve herkes ondan ümidini kesti. Bense onun iyileşeceğine dair çok güçlü bir duyguya kapılmıştım. Annemin durumuyla ilgili fazla bir şey bilmiyordum. Yine de vücudundaki sorunun ne olduğunu açıkça hissediyordum. Her gün hastaneye onu ziyarete gidiyordum ve onun yanındayken içgüdülerimi dinleyerek vücuduma sıcak basana dek belirli bir şekilde nefes alıp veriyordum. Zihnimde annemin vücudunda iyileştirilmesi gereken yerleri görüyordum. Vücudumdaki ısıyı, enerjiyi o bölgelere göndermeye çalışıyordum. 2 hafta sonra annem komadan çıktı ve hızla iyileşmeye başladı. Bana komada kaldığı süre boyunca onu yaşama geri çektiğimi hissettiğini söyledi. Yıllar geçtikçe bana gelen, yardıma ihtiyacı olan insanlarla ilgili bilgileri paylaşmak konusunda daha cesur davranmaya başladım. Ve ne kadar oturup böyle bir karar vermemiş olsam da bir baktım ki tüm zamanımı bunu yaparak geçiriyorum. Ve kendiliğinden böyle bir mesleğim oluvermiş. Ergenlik çağıma kadar diğer insanların da benim gibi bilgiler aldığını sanıyordum. Ancak ergenlik çağında biriyle konuşurken bana gelen bütün düşünceleri söylediğimde karşımdakinin en iyi olasılıkla beni tuhaf bulduğunu, en kötü olasılıkla da benden korktuğunu fark ettim. Bu yetenek ailem tarafından hiç desteklenmedi. Ben 3 kuşak doktor olan bir aileden geliyorum. Her ne kadar babam yaptığım şeye saygılıysa da eminim benim için çok daha geleneksel bir mesleği tercih ederdi. Kişi öğrenmeye niyetli ise öğretecek biri bulunur derler. Sanırım ergenlik çağına geldiğimde ben de artık öğrenmeye hazırdım ve hayatıma bazı öğretmenler ya da rehberler girdi. Algıladıklarımın yararlı ve çok da olağan dışı şeyler olmadığını, bunların geliştirilerek ahlaka uygun ve bilinçli bir şekilde kullanılabileceğini öğrendim. Büyük annem gençliğinde büyük babamın laboratuvarında yaptığı tıbbi araştırmalara yardımcı olduğunu anlatırdı. Tıpla ilgili pek bir şey bilmezmiş. Bu yüzden çoğunlukla araç gereci toplamak, ortalığı temizlemek gibi işler yaparmış. Ancak zaman zaman büyük babam bir deneyde çıkmaza girdiğinde çözüm büyük anneme gayipten geliverilmiş. Anlaşılan ailemde de benzer yetenekler varmış. Büyük annem zamanında gizli tutulması gereken bir yetenekmiş. Bense altıncı duyunun kabul edildiği veya değerlendirdiği bir çağda yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Altıncı duyunun geliştirilmesi ve denetlenmesi üzerine ilk dersimi 20 yaşlarda verdim. O zamana kadar yalnızca yararlı bir yetenek olan şey o andan itibaren resmi işim oluverdi. Şimdi geçen 30 yıl boyunca altıncı duyu hakkında öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak ve aslında sahip olduğunuz bir yeteneği keşfetmenizde size yardımcı olmak istiyorum. Altıncı duyumuzdan nasıl yararlanabilirsiniz? Bir çağın sonu. 2000'li yıllara yaklaşırken hayatımızı yönlendiren mantık, akılcılık ve bilimsel yöntemin tek başına yetersizliği ve artık anlaşılmış durumda. Ve dünya gitgide beş duyunun dışındaki duyguyu, algılayış ve inanç biçimlerinin yardımına başvuruyor. Modern çağın kimliğini belirleyen, düz bir çizgide ilerleyen düşünce sistemlerine duyulan aşırı güven, insanlık tarihinde sık sık karşımıza çıkan bir olgu. Belki de bunun en büyük örneği Fransız aydınlanma çağının büyük düşünürü René Descartes'tir. Descartes, kökleri eski Yunan'a dayanan bir düşünce sistemini geliştirdi. Ne var ki eski Yunan, yani mantığın ve felsefenin doğduğu bilimsel yönteme doğru ilk adımların atıldığı, aynı zamanda Delphi Tapınağı'nın bulunduğu yerdir. Eski Yunanlar akılcı düşüncenin yetersiz olduğunu ve sezgilerin desteğine de ihtiyaç duyulduğunu biliyorlardı. Bu kitabı bitirdiğinizde altıncı duyunun en az bilimsel yöntemler kadar güçlü ve güvenilir olduğunu anlayacaksınız. Altıncı duyunun yeniden keşfedilişi. Bugünlerde altıncı duyunun kuşkulu bir ünü var. Geleneksel düşünüş altıncı duyuyu ele tutulamayan, mistik, güvenilmez ve dolayısıyla kadınlara özgü olduğu gerekçesiyle saf dışı bırakıyor. Oysa izin verdikleri takdirde erkekler de altıncı duyularını kullanabilirler. Bazı şeyler onların da içlerine doğar, içlerinden bir ses onlarla konuşur. Kadınların altıncı duyusu erkeklerinkinden daha güçlü değildir. Belki de altıncı duyu pek de akılcı görülmediği için kadınlara mal edildi. Öte yandan akılcı düşünce erkek beyinlere özgü bir yetenek olarak kabul edildi. Gerçekte geleneksel olarak kadın işi diye bilinen işlerde altıncı duyuya pek gereksinim duyulmuyor. Bu kitabı sizlere kadın erkek herkesin altıncı duyuya sahip olduğunu göstermek için yazdım. Dileyen herkes bu gücü aynı oranda kullanabilir. Altıncı duyumu nasıl kullanıyorum? Yaklaşık 20 yıldır Amerika'da ve Avrupa'da altıncı duyunun geliştirilmesi ve kullanılması üzerine kurslar veriyorum. Altıncı duyumun yetenekleri iki kıtada üniversitelerin profesörleri tarafından onaylandı. Altıncı duyu uygulamacısı altıncı duyuşunu gündelik hayatında ve iş hayatında bilinçli olarak kullanan kişidir. Bilinçli olarak diyorum çünkü daha sonra göreceğiniz gibi altıncı duyunuzu bilinçsizce hep kullanıyoruz zaten. Altıncı duyu her ne kadar kulağa mistik, karmaşık bir kavram gibi gelse de inanın çok pratik amaçlar için de kullanılabilir. Bu kitaptaki alıştırmalar sayesinde altıncı duyunuz aracılığıyla kesin, elle tutulur, güvenilir bilgiler elde edebilirsiniz. Bu bilgilerden nasıl yararlanabilirsiniz? Bana danışan insanlardan size örnekler vererek bunu açıklayabilirim. Doktorlar, avukatlar, üst düzey yöneticiler, yatırımcılar, adlarını mutlaka duyduğunuz çok ünlü kişiler ve aktörler, ben altıncı duyumu aklınıza gelebilecek her konuda kullanabiliyorum. Hiç bilmediğim yerlerdeki kayıp insanları bulmak için. Önümüzdeki 6 ay içindeki hisse senetlerinin değerlerini, altın fiyatlarını, borsanın durumunu tahmin etmek için. Doktorların teşhis koyamadığı rahatsızlıkların nedenini bulmak ve ilaçların etkilerini tahmin etmek için. Mahkemelerde savunma taktikleri geliştirmek ve karşı tarafın avukatlarının sorularını tahmin etmek için. Ve son olarak eğlenmek, para kazanmak ve at yarışı bahisleri gibi eğlenceler için. Siz de altıncı duyunuzu bu gibi amaçlar için kullanabilirsiniz. Bu kadar farklı alanlarda nasıl bilgi edindiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Gerçekte tıp alanı hariç bu konularda hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum. Az sonra göreceğiniz gibi bir konu hakkında ne kadar az şey bilirsiniz, altıncı duyunuz da o kadar güçlü ve isabetli olur. Bir yatırımcı altıncı duyusuna güvenerek 1 milyar dolarlık kumar oynuyor. George Soros tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olarak kabul edilir. Eğer 25 yıl önce onunla birlikte çalışacak kadar şanslı olsaydınız, paranızın her 2 ya da 3 yıl içinde 2 katına çıktığını görecektiniz. Soros 1 yıl içinde tarihte hiçbir yatırımcının kazanmadığı kadar çok para kazanıyor. Bunu sürekli olarak 1 milyar dolara ve oradan oraya yatırarak yapıyor. Herhangi bir üniversitenin ekonomi profesörlerine aynı kişinin sürekli olarak piyasa ortalamasının üzerinde kazanmasının mümkün olup olmadığını sorarsanız, size bunun matematiksel olarak imkansız olduğunu söyleyecektir. Yatırımlarınızı yalnızca matematiksel hesaplara dayanarak yaparsanız, bu gerçekten de imkansızdır. Soros böyle yapmadığını itiraf ediyor. Son kitabımda Soros'a durum kötüye gittiğinde kaybı azaltmak için bir yöntem kullanıp kullanmadığını ve bu durumun aleyhine işlediğini nasıl anladığını soruyorum. İşte Soros'un yanıtı. Bir çeşit acı hissediyorum. Büyük ölçüde de hayvansal içgüdülerime güveniyorum. Fonu yönetim kurumundayken sırt ağrıları çekiyordum. Sırt ağrısının başlaması bana portföyümde bir sorun olduğunu bildiriyordu. Neyin yanlış olduğunu söylemiyordu. Yani kuyruk sokumum ağrırsa kısa pozisyonlarda, sol omuzum ağrırsa nakit para konusunda bir sorun var gibi. Ama beni her şey yolunda sanarken bir sorun aramaya itiyordu. Bu yatırımcı için pek de bilimsel bir yöntem değil. Bu gerçekten de bilimsel bir yöntem değil ama Soros'un başarısı da su götürmez. Yarın sabah kalktığınızda sırtınız ağrıyorsa hemen paranızı yatırdığınız fondan çekin demiyorum. Soros yatırımlarından önce ortamı ekonomik, politik ve psikolojik açıdan derinlemesine inceleyen kurnaz bir iş adamı. Şaşırtıcı olan mantığı yanıldığında altıncı duyusuna güvenmesi. Siz de bunu yapmayı öğrenebilirsiniz.